Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 15 Azer 1399, Hicri Gameri 19 Rebiüsani 1442 ve Miladi Takvimle 5 Aralık 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, medeniyetin beşiği Kermanşah, Yaşam Anahtarları ve İranlı Ünlüler Evrensel Mefahirler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cuma namazı imamları, İran gençlerinin Şehit Fahrizade'nin yolunu sürdüreceklerini bildirdiler. İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın uzun vadeli politikasının diplomasi, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel diyalog olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın yaptırımları azaltmak için görüşmelere dönmeye istekli olduğunu ileri sürdü. Amerikalı bir yetkili, Washington'u nükleer anlaşmaya geri dönmeye çağırdı. İran ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki işbirliği gelişecek. Erdoğan, Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun derken Azerbaycan Cumhuriyeti Fransa'ya nota verdi. Şimdi haberler.
Çeşitli şehirlerinin cuma namazı imamları, nükleer ve savunma bilim insanlarının terör yoluyla öldürülmelerini, düşmanların gelişmiş ve güçlü bir İran korkusunun işareti olarak değerlendirdiler. İrna'ya göre İran'ın dört bir yanındaki cuma imamları, korona salgını sebebiyle önceki haftalarda olduğu gibi cuma namazı hutbelerini ve siyasi açıklamalarını yazılı ve yazısal olarak paylaştılar. Paylaşımda bilim cihadıyla gayretli İran gençleri, Şehit Muhsin Fahrizade ve diğer İranlı bilim insanlarının yolunu sürdürecekler cümlesine yer verdiler. İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde İslam İnkılabı rehberinin temsilcisi ve Reşt kenti Cuma imamı Ayetullah Resul Felahati, düşmanın İranlılardan korkmasına atıfta bulunarak düşman İranlı bilim insanlarını savaş alanında değil hile yoluyla korkakça öldürüyor. Bu onların zayıflığının sebebidir dedi. Erak kenti Cuma imamı ve İslam İnkılabı rehberinin merkezi eyalet temsilcisi Ayetullah Gurban Ali Duri Necefabadi, İslami İran her zaman güçlüdür ve bu bölgenin gençleri Şehit Farizade'nin bilim alanındaki bayrağını taşıyacak ve düşmanların suikastlerinin İran'ın bilim alanındaki iradeleri üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını göstereceklerdir dedi. Tahran'ın güneyinde yer alan Kum kenti Cuma imamı Ayetullah Ali Rıza Arafi de Muhsin Fahrizade'nin şehadetine temasla bu şehit bilim ve ahlakın bir simgesiydi ve din, ilahiyat ve üniversite ile İranlı profesörler ve öğrenciler arasındaki etkileşimin tezahürüydü. Allah'ın izniyle İranlı bilim insanları ve hocalar bu değerli bilim insanının yolunu sürdürecekler dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'ın uzun vadeli politikasının diplomasi, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel diyalog olduğunu söyledi. Kuveyt hükümeti tarafından Fars Körfezi'nde açıklanan mutabakatı memnuniyetle karşılayan Zarif, dün akşam Twitter'da İran, Fars Körfezi'ndeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor dedi. Zarif, uzlaşmanın Batı Asya bölgesinde tüm insanlar için siyasi ve ekonomik istikrar ve kalkınmaya yardımcı olacağına dair umudunu dile getirdi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Es-Sabah, dün yaptığı açıklamada Fars Körfezi ülkelerini uzlaştırmaya yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak iyi görüşmeler yapıldığını söyledi. Bu arada Katar Dışişleri Bakanı da Kuveyt'in açıklamasına cevaben Twitter'da, Kuveyt'in açıklaması Fars Körfezi ülkelerinde krizi çözmek için önemli bir adımdır dedi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır 5 Haziran 2017'de Katar'ı terörü desteklemekle suçlayarak Katar ile bağlarını kesmişler ve Doha'ya kara, deniz ve hava sınırlarını kapatmış. İki ülke ilişkilerin yeniden başlaması için 13 koşul belirlemiş ancak Katar, koşulların ülkenin hakimiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle reddetmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, dün gece Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın nükleer anlaşma açıklamalarına tepki gösterirken, nükleer anlaşmanın Avrupalı üyelerinin İran'ın yükümlülüklerinden bahsetmeden önce nükleer anlaşma ve Fars Körfezi bölgesinde kötü davranışlarını ihlal etmeyi bırakmaları gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Zarif, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ve Avrupa Troikası İran konusunda konuşmadan önce terör rejimi İsrail'i körü körüne desteklemeyi, Fars Körfezi'nin güneyindeki Arap ülkelerine 100 milyar dolardan fazla silah satışına son vermeleri, nükleer anlaşmayı çiğnemeyi, kötü davranışı ve koronada ayrımcı siyaseti terk etmeleri gerektiğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Avrupa Troikası'nı 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararı kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas yaptığı son bir açıklamasında Beyaz Saray politikalarına paralel bir şekilde Almanya'nın İran'la alternatif ve daha geniş bir nükleer anlaşma aradığını, çünkü mevcut anlaşmanın artık yeterli olmadığını söyledi. Bilindiği gibi Almanya, İngiltere ve Fransa, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak anlaşmayı sürdürme sözü verdi. Amerika'nın hamlesine sözlü direnişlerine rağmen bu ülkeler anlaşmayı güvence altına almak için vaat edilen pratik adımları atmadılar. Avrupa Birliği, Amerika'nın nükleer anlaşma kararına muhalefet etmesine rağmen, Amerika'nın İran'ın füze ve bölgesel faaliyetleriyle ilgili diğer iddialarıyla da paralel hareket eder hale geldi.
Amerikan Dışişleri Bakanı, İran'ın yaptırımları azaltmak için görüşmelere dönmeyi istekli olduğunu iddia etti. Mike Pompeo dün Menama Diyalog toplantısında yaptığı konuşmada İran'ın yaptırımları hafifletmek amacıyla görüşmelere dönmek için umutsuz bir şekilde sinyaller gönderdiğini iddia etti. Pompeo iddiasında İran kendisini yıkıcı davranışlardan uzaklaştırmalı ve normal bir ülke gibi davranmalıdır dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı seçilen Joe Biden hükümetini Tahran'a karşı düşmanca siyasetler benimsemeye çağırdı. Pompeo bu gibi iddiada bulunurken İran Dışişleri Bakanı Zarif daha önce yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde taraflar arasında herhangi bir müzakereye gerek olmadığını, o zaman da İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde hareket edeceğini bildirmişti. Bilindiği gibi Amerika başkanı Trump, İran'ı Amerika'nın kendi şartlarının dayatılacağı daha iyi bir nükleer anlaşma imzalaması için İran'a maksimum baskı siyasetini yürütmüş. Ama bu siyasetlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Trump bu siyasetlerde başarısız kalmıştır.
Amerikan Meclisi Dışişleri Komitesi'nin yeni başkanı ülkesini kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmaya geri dönmeye çağırdı. Amerikan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin yeni başkanı Gregory Meeks, Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve aynı şekilde Amerika'nın çekildiği Dünya Sağlık Örgütü'ne dönmesi çağrısında bulundu. Joe Biden'ın yeni yönetiminde Amerika'yı nükleer anlaşmaya ve Dünya Sağlık Örgütü'ne geri dönmeye çalışacağız diyen Amerikalı yetkili, ilk adım Dışişleri Bakanlığı'nı yeniden inşa etmektir. Diplomasi, dış politikayı ilerletmek için ilk araçların merkezinde olmalıdır. Önce askeri harekat, sonra anlaşmazlığı diplomasi yoluyla çözmeye çalışmak değil, dedi. Joe Biden'ın Amerikan başkanlık seçimlerini kazanmasıyla birlikte Trump'ın çekildiği uluslararası kuruluşlara ve anlaşmalara olası bir geri dönüş gündeme geliyor. Bilindiği gibi Trump yönetimi Dünya Sağlık Örgütü, nükleer anlaşma ve Paris İklim Anlaşması dahil birçok uluslararası anlaşmadan çekilmişti.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, ajansın kendisinde bulunan gizli bilgilerin korunmasına karşı sorumluluğu olduğunu söyledi. Garip Abadi Twitter hesabının yaptığı açıklamada ajansın İran'ın Natanz tesisinde 3 yeni santrifuj takımı kurmaya planının ifşa edilmesine eleştirerek ajansın ülkelerin gizli bilgilerini korumak için sorumluluğu olduğunu söyledi. Garip Abadi İran'ın mektubunu içeren ajansın gizli raporu anında ve hatta yönetim kurulu üyeleri onu izlemeden medyada yayınlandı. Ajans sadece gelişmeleri güncelleme sorumluluğuna sahip değil, ülkelerin gizli bilgilerini korumayı da garantilemektedir, dedi. Garip Abadi, eğer ajans ve üye ülkeler gizlilik konusunda eleştirilmeyeceklerse ajans iç yazışmalar sistemini gözden geçirmelidir, dedi. Ajansın gizli olan İran'la ilgili raporu dün yayınlanmadan kısa süre sonra medyada yer aldı. Bu, ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gizli raporlarının medyaya ilk sızdırılması değil. Daha önce de Rusya'nın Viyana merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, medyada gizli ajans raporlarının açığa çıkmasına sert tepki göstermişti. Batı medyasında çıkan bu haber, İran İslami Şura Meclisi'nin yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik eylem planının genel onayından kısa bir süre sonra yayınlandı.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı ikili işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladılar. İran'a göre Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Vasif Talibov ile görüşmesinde iki taraf arasında birçok alanda ilişkiler ve işbirliğinin geliştirmesini ele aldı. Talibov görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli tutumunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının kurtuluşunu destekleyen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin açık ve net tutumunu takdir ederken iki taraf arasında özellikle ulaşım olmak üzere birçok alanda ilişkilerin gelişmesini ümit etti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı ayrıca bilim insanı Şehit Muhsin Fahrizade'nin şehadeti nedeniyle İran halkına taziyelerini sundu. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Nahçıvan'a yaptığı ziyarette ikili ilişkilerin gelişmesini görüşmek üzere Nahçıvan, Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi 1. Başkan Yardımcısı Azer Zeynalov ile de bir araya geldi. İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilim insanının şehit edildiği terör saldırısını kınayan Zeynalov, bu değerli bilim insanı İslam dünyasının bilimdeki en üst düzeydeki bir şahsiyetiydi, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun, dedi. Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada, her şeyden önce Minsk grubu arabulucu bir kurumdur. Fransa'nın bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti ortadan kaybolmuştur. Arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde, tabii bu meclisin devlete bir tavsiye kararıdır. Aynı zamanda fakat Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun. Fransa yoksa sarı yeleklerden kurtulamayacak. Sarı yeleklerden sonra kırmızı yelekler de başlarına bela olacak dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisini Fransa'nın başına bela diye nitelendiren Erdoğan'a saygılı olma çağrısı yaptı. Macron Erdoğan'ı Türk halkının özgürlüklerini kısıtlamakla suçladı.
Bitlis Valiliği merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla merkeze bağlı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi toplantısında Erivan'ın Dağlık Karabağ krizinin nihai olarak çözmesi için gerekli koşulları açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ bölgesinde barış ve güvenliğin tesis edilmesi çağrısında bulundu. Ayvazyan, Dağlık Karabağ'ın kendi kaderini tayin hakkının, Dağlık Karabağ halkının güvenliğinin gerçekleştirilmesine dayanan statüsü, Dağlık Karabağ bölgelerinin Azerbaycan tarafından işgalini kaldırması, yakın zamanda yerinden edilmiş insanların evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmesi, Azerbaycan'ın kontrolündeki topraklarda Ermeni kültürel ve dini mirasının korunmasını şart olarak koştu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında önceki gün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zakir Gross, bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin protesto notası verildi. Bakanlık yetkilileri Birleşmiş Milletler Şartı, Helsinki Nihai Senedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen nota ile ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.
Amerikan hükümetinin Suriye temsilcisi Ray Burr, İstanbul'da Amerikan destekli Suriye Muhalefet Koalisyonu'nun temsilcileriyle Suriye hükümetine yönelik temelsiz suçlamalarla yaptığı görüşmede Amerika'nın Suriye hükümetine ekonomik baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi. Amerikan yönetiminin Suriye temsilcisi Perşembe günü Kahire'de Suriye'deki zorlu ekonomik ve yaşam koşullarının Amerikan yaptırımlarının sonucu olmadığını iddia etti.
Terör rejimi İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ramallah yakınlarındaki El Mugayyar köyünde terör rejimi İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
22 Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşu ve Grubu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği mektupta Bahreyn'in bu konseyin başkanlığına adaylığına itiraz ettiler.
Ve son haberimiz, Amerikan seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasına itiraz eden Trump ve ekibiyle Cumhuriyetçi Ulusal Komite, seçim sahtekarlığı iddialarını kanıtlamak için $200 milyon fazla fon aldıklarını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumu CIA eski direktörünün Netanyahu eleştirmesi etrafında. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi davranışını analiz eden eski CIA direktörü John Brennan, siyasi ahlaksızlığı Netanyahu'nun hem iç hem de dış politikadaki en önemli özelliğidir ifadesini kullandı. Netanyahu son 25 yılda İsrail Başbakanlığı görevini 15 yıldır sürdürmekte. Netanyahu 1996'dan 1999'a kadar başbakandı ve 2009'dan beri de tekrar ırkçı rejim İsrail'in başbakanı oldu. Netanyahu şimdi işgal altındaki topraklarda da eleştiriliyor. Eleştirinin amacı Netanyahu'nun davranışıyla İsrail'i siyasi bir krize götürmesidir. Siyonist rejim sadece 2 yıl içinde 4. kez parlamentoyu feshetmeye ve erken parlamento seçimleri düzenlemeye sürüklenmekte. Siyonist medyadan Haaretz gazetesinin yazdığı gibi, mevcut parlamentonun dağılması ve 4. seçimin yapılması İsrail'deki siyasi ihtilafı ve ihtilaflara eşi görünmemiş bir düzeye çıkarabilir. İsrail'deki mevcut durumu analiz eden Amerikan Merkezi İstihbarat ve Casusluk Teşkilatı CIA'nin eski direktörü John Brennan, Netanyahu'nun davranışının İsrail'i yurt içinde siyasi ahlaksızlığa ve yurt dışında uluslararası hukukun ihlaline götürdüğüne inanıyor. Netanyahu'nun siyasi ahlaksızlığının bir örneği de kişisel çıkarlarını İsrail'in çıkarlarının önüne taşımasıdır. Son yıllarda Netanyahu, başbakan olarak 10 yıllık görev süresine yönelik yaygın eleştirilere tanık oldu. Netanyahu'nun 4 yolsuzluk dosyası var ve bunlardan kurtulmak ve siyasi dokunulmazlıklardan yararlanmak, iktidarda kalmakta ısrar etmesinin nedenlerinden biridir. Aynı zamanda eleştirmenler Netanyahu'nun başbakan olarak kalması konusundaki ısrarının İsrail'i etkili bir şekilde kişisel diktatörlüğe ittiğini ve seçkin isimlerin iktidara gelmesini engellediğini iddia ediyor. Netanyahu, Mavi ve Beyaz Partileri Benny Gantz ile iktidarda kalmak için 18 aylık 2 dönem için dönüşümlü bir başbakanlık sistemi üzerinde anlaşma yapmış ve bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Şimdi Netanyahu'nun rakiplerinin 4. kez parlamentonun feshini istemesinin ana sebebi Netanyahu'nun siyasi etiksizliği ve ona olan güçlü güvensizliği ile ilgili. Bu bağlamda Haaretz gazetesinin Yossi Milman muhabirine verdiği röportajda John Brennan, Netanyahu'nun son derece kurnaz ve temkinli olduğuna temasla Siyonist rejimin iç siyasi atmosferini aldatmak için kötü niyetli bir zihniyet içerisinde olduğunu, aynı zamanda kendi ilkelerine hem de ahlaki olmayan ilkelere sahip bir kişi olduğunu söyledi. İsrail dışında da Netanyahu'nun taahhütlerine saygısı olmadığı aşikardır. Netanyahu'nun özellikle işgal planları ve Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi biçiminde bulunduğu girişimlerde kişisel hedefleri uğrunda olduğu söylenebilir. CIA eski direktörü Brennan, Netanyahu iki devletli çözümün kişisel siyasi çıkarlarına hizmet ettiğine inanıyorsa, onun peşine düşecektir. Onun Filistin halkı için adaleti sağlamak gibi bir yükümlülüğü yok. Netanyahu ayrıca İsrail'deki sağcı güçlerin onay ve desteğinin alınması gerektiğini ve bölgeleri ilhak etme politikasının sağcıların desteğini kazanmaya inanıyor. Bu politikanın gelecekte bir koz olacağını biliyor. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile yapılan anlaşmalar için de geçerli dedi. Netanyahu ayrıca İran'ın nükleer programı karşısında siyasi etiğe aykırı davranıyor. Bir yandan İsrail kamuoyunu kandırıyor, diğer yandan da terör davranışlarını haklı çıkarıyor. Brennan bu konuda iki noktaya temas ediyor. İlk olarak İran'ın nükleer programı karşısında Netanyahu en kötü senaryosuyla ilgili endişelerini dile getiriyor ve bunu İsrailleri endişelendirmek için kullanmaya çalışıyor. Ancak bunu yalnızca kendi siyasi kazancı için yapıyor. İkinci nokta, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının devlet terörizmine bir örnek olmasıdır. Bu suikast uluslararası hukukun açık bir ihlali sayılıp hükümetleri, yabancı yetkililere ölümcül saldırılar düzenlemeye teşvik ediyor. Son nokta şudur ki Netanyahu bu davranış biçimi ve kişisel çıkarlarının öne almasıyla Batı Asya bölgesinin güvenlik düzenini etkilemiş. Özellikle son yıllarda Trump ve Bin Salman gibi kişilerle bu bölgenin güvenlik düzenini iyice bozmuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Maduro hükümetini tanıması etrafında. Amerikan hükümetinin sabotajlarına ve Maduro hükümetine gözden düşürme baskılarına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Nicolas Maduro hükümetini 2020-2021 için ülkenin tek yasal temsilcisi olarak tanıdığını bildirdi. Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Samuel Moncado, Twitter mesajında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun görevdeki Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro hükümetini Venezuela'nın tek yasal temsilcisi olarak tanıdığını yazdı. Bu girişim Venezuela'nın özellikle son 4 yıldır Donald Trump yönetiminin yoğun baskısı altında kaldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'nun meşru hükümetini devirmek için çeşitli yöntemlere başvurduğu sırada gerçekleşti. Kapsamlı ekonomik yaptırımlar, darbeye yardım ve elektrik şebekesi gibi kilit altyapının sabote edilmesi, iç muhalefete destek ve askeri tehdit, Amerika'nın son yıllarda Maduro'ya baskı yapmak için aldığı önlemlerden bazılarıydı. Amerika, Venezuela'nın muhalefet lideri Juan Guaido'yu Cumhurbaşkanı olarak tanıdığında ve müttefiklerine Guaido'yu Venezuela'nın başkanı olarak tanımaya çağırdığında baskılar iyice durağa ulaşmıştı. Bu bağlamda Washington, Guaido'yu tam mali ve siyasi destek vermeye başladı. Böylece bu şahıs Venezuela Devlet Başkanı olarak Washington'a gitti ve bu ülkenin yetkilileriyle görüştü. Ancak Guaido tüm desteklere rağmen Washington politikalarını hayata geçiremedi. Böylece Trump da Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'ya güvenmediğini, onun aldığı tüm desteklere rağmen başarısız kaldığını belirtti. Böylece Amerikan başkanı Washington'un muhalefet liderine verdiği destekleri de dolaylı bir şekilde itiraf etti. Tüm bu sinsi planlar ve desteklere rağmen Venezuela'daki solcu yasal Maduro hükümeti devrilmedi. Bu çerçevede Venezuela vatandaşları açık bir şekilde Juan Guaido'yu kabul etmeyi reddetti. Bu da muhalefet arasında bile anlaşmazlıklara yol açtı ve Guaido'nun muhalefet içindeki liderlik konumunu sarstı ve bu konumu kaybetmesine yol açtı. Latin Amerikalı siyasi uzman Juan Carlos Hidalgo ise bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya alternatif bulma senaryosu gerçekçi değildi. Dahası Amerika Venezuela'ya yönelik baskılarını koronavirüs pandemisinin devam ettiği sırada bile sürdürdü. Amerikalı yetkililer tek taraflı yaptırımları artırarak Venezuela'nın içten çökeceğini ve korona salgını ve ekonomik krizin tırmanışının baskısı altında Maduro'nun devrilmesini umut ettiler. Bu girişim Maduro'nun düşmanlığını yapan birçoğunun da eleştirilerine yol açtı. Bu çerçevede Amerika yaptırımlarının hükümetini değiştirmeye yaramaktan ziyade Venezuela halkının hayatını iyice zorlaştırması eleştirildi. Ünlü Amerikalı ekonomist ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi Jeffrey Schwartz, Amerikan yaptırımlarının başta Venezuela dahil ülkelerin korona salgınına karşı mücadelesi üzerindeki etkilerine işaret ederek mevcut durumda ekonomik yaptırımlara son verilmesi gereğini vurgulayarak bu yaptırımların sonuçlarının herkesi etkileyeceğini belirtti. Şimdi de Maduro'nun Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınması bir kez daha Trump yönetiminin Venezuela'ya karşı sömürgecilik maceracılığının yenilgisi anlamına geliyor. Bu gelişme Venezuela'nın egemenliği ve bağımsızlığının zaferi sayılır. Amerika'nın Venezuela'ya karşı politikaları sefil bir şekilde başarısız olmuş görünüyor ve uluslararası toplum bile artık bu politikalara uymak istemiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1399, Hicri Kameri 19 Rebiyusani 1442 ve 5 Aralık 2020 Cumartesi. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1359'da Tuğgeneral Pilot Ahmet Keşveri şehit edildi. Hicri Şemsi 1332 İran'ın Tiran'da İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen şehit Ahmet Keşveri, Hicri Şemsi 1351'de hava kuvvetlerine girdi ve helikopterle pilotluk eğitim kurslarını başarıyla bitirdikten sonra İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde inkılap karşıtı unsurların temizlenmesi faaliyetlerine başladı ve İlan bölgesinin hava kuvvetleri komutanlığı üstlendi ve cani gönülden vazifelerini ifa etti. Devrik Saddam ordusunun İran'a saldırması üzerine şehit Keşveri çeşitli uçuşları ile mütecaviz düşmanı ağır hasarlar verdirdi ve nihayet Hicri Şemsi 15 Hazar 1359'da askeri operasyonlarından zaferle geri döndüğü bir sırada saldırıya uğradı ve her zaman arzu etti şehadet derecesine ulaştı. Otuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1300 Cihan Beklu 62 yaşında hayata veda etti. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Üstad Cihan Beklu'yu üstadlarından öğrendi ve ardından tahsilini bitirmek amacıyla Avusturya'ya gitti ve orada da doktora diplomasını almayı başardı. Bu ünlü İranlı müzik hocası İran'a geri döndükten sonra bu dalda ders vermeye başladı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1375'te İranlı ünlü film yönetmeni ve senaryo yazarı Ali Hatemi vefat etti. Dramatik Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra İran Televizyonu ile işbirliği yapan Hatemi film senaryosu yazarlığına başladı. Ali Hatemi'nin tüm filmleri aslında İran kültürüne ne denli ilgi duyduğunu göstermekte. Kırk iki yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1357'de Tahran Üniversitesi'nin kurucusu Doktor İsa Sıddık vefat etti. Alam olarak bilinen İsa Sıddık son 100 yılın İran kültür tarihinin önde gelen şahsiyetlerinden idi. Hicri Şemsi 1273'te Tahran'da dünyaya gelen Doktor Sıddık 17 yaşında Fransa'ya gitti ve matematik dalında lisansını aldı. İran hükümeti tarafından Tahran Üniversitesi'nin kurulması için görevlendirilen Doktor İsa Sıddık, diğer kültürel alanlarda çok geniş kültürel faaliyetlerde bulundu. ...69 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Rebiyusani 1373'te takdir merci ve önde gelen alim Ayetullah Seyyid Sadreddin Sadr vefat etti. ...262 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Rebiyusani 1180'de İran'ın tarihi İsfahan kentinin fazıl alimlerinden Kerbası lakaplı Ayetullah Hac Muhammed İbrahim Horasani dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 43. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Maide suresinin 4. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zeyd el-Hayr ve Uday bin Hatem, Tay kabilesinin üyelerindendi. Tay kabilesi aslen Yemenli, büyük Arap kabilelerinden biridir. Bu kabilenin insanlarına Tâ'î denir. Bu kabilenin büyük şahsiyetlerinden biri, Müslüman olmadan önce Zeyd el-Hayr olarak anılan Zeyd el-Hayr, ancak İslam'dan sonra Peygamber Efendimiz tarafından Zeyd el-Hayr olarak adlandırıldı. Allah Resulü hakkında şöyle buyurdu: Araplar arasında övdükleri herkesi yakından gördüğünde söylenenlerden daha aşağıda olduğunu gördüm. Ancak Zeyd duyduklarımın ötesindeydi. Bunu kendi gözümle gördüm. Zeyd, hicretin 9. yılında kavminden bir grupla Medine'ye gelerek Müslüman olmuştu.
Uday bin Hatem'in ise İslam'a hiçbir ilgisi yoktu ve hiçbir şekilde İslam bayrağı altına girmeye istekli değildi. Mekke'nin fethinden ve Arap Yarımadası'nda İslam'ın hakimiyetinden sonra Şam'a doğru göç etmeye karar verdi. Ancak İslam ordusunun bir gün o bölgedeki putperestliğin etkilerini yok etmek için Şam topraklarına gideceğini ve orada İslam'ın kurallarını yayacağını bilerek birkaç iri ve sağlam deve seçip hazırladı. Ve kölesine İslam ordusunun bu bölgeye geldiğini öğrendiğinde onu bilgilendirmesini istedi.
Artık zamanı gelmişti İslam'ın kurallarını yaymak için Ali bin Abi Talib komutasında İslam askerlerinden gelişinin haberi ona ulaştı. Uday bin Hatem eşi ve çocukları ile hemen Şam'a kaçtı. Ancak Hatem Tayin'in kız kardeşi Saffane geri kaldı ve tutsak oldu. İslam ordusu Saffane'yi Medine'ye getirdi ve diğer tutsaklar gibi caminin yanında belirlenen mekana hapsetti.
Saffane'nin İslam peygamberini caminin önünden geçerken görene kadar birkaç gün geçti. Hemen kalktı ve şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, ben babamı kaybettim ve koruyucum da ortadan kayboldu. O zaman beni koru ve bana minnet buyur ki Tanrı size merhametini ve bereketini göstersin. Allah Resulü şöyle sordu: Senin koruyucun kim? Saffane, Uday bin Hatem dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: Allah'tan ve Resulünden kaçan mı? Allah Resulü bunu söyledi ve artık hiçbir şey demeden yolunu çekip gitti. Olay ertesi gün tekrarlandı.
Saffane orayı bizzat şöyle anlatıyor: Üçüncü gün bir şey söylemekten ümidi kesmiştim. Ancak onunla birlikte olan ve daha sonra onun Ali bin Abi Talib olduğunu anladığım kişi ayağa kalkıp sözlerimi tekrarlamamı işaret etti. Ayağa kalktım ve aynı sözleri tekrarladım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Serbest bırakılmanıza tamam derim. Ancak şehrine ve memleketine gönderecek güvenilir bir kişi bulana kadar bekle. Bu olay üzerinden birkaç gün geçti. Bir gün aralarındaki akrabalarımızın bir kafilesine Medine'ye gelip dönmek üzere olduğunu öğrendim. Olayı Peygamber Efendimiz'e haber verdim. Allah Resulü de yol masrafları için bir miktar kıyafet ve bir miktar para verdi ve beni onlarla birlikte gönderdi.
Olayı bizzat Uday bin Hatem ise şöyle anlatıyor. Bir gün akşam saatlerinde devenin bize doğru geldiğini ve geldiğinde kız kardeşimin devenin mahfesi ortasında olduğunu gördüm. İndiğinde beni azarladı. Şöyle dedi. Ne yaptın? Kendini, karını ve çocuğunu buraya alıp beni terk mi ettin? Ona şöyle söyledim. Kardeşim beni suçlama çünkü mazeretim vardı. Bu olayı orada bitirdik. Bir gün sağduyulu bir kadın olan kız kardeşim Safvane'ye danışıp şöyle dedi. Bana doğruyu söyle. Peygamber olduğunu iddia eden bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Safvane, peygamberin güzel sıfatlarını överek şöyle dedi. Ona bir an önce ulaşıp onunla bir antlaşma ve biat yapmakta fayda var. Çünkü eğer o gerçekten bir peygamber ise ona iman edip geri kalmazsın. Eğer kraliyet kavgası yaparsa o zaman onunla bir anlaşma yapmak sizden bir şey eksiltmez. Zaten onun gücünün gölgesinden de yararlanma şansı doğar size.
Uday bin Hatem yine şöyle diyor. Onun fikrini beğendim ve Medine'de peygamberin yanına gidip onu selamladım. Peygamber kim olduğunu sordu. Uday bin Hatem'im dedim. Peygamber ayağa kalkıp beni evine götürdü. Yürürken yaşlı bir kadın yanına geldi ve sorunlarını anlattı. Büyük İslam peygamberinin yaşlı kadının yanında uzun süre ve nazikçe durduğunu gördüm. Tam nezaket ile onunla kibarca konuştu. Kendi kendime dedim ki, yeminler olsun ki böyle bir adamın krallık ve kraliyet iddiası yoktur. Peygamberin evine girdiğimde onun bir palmiye yaprağını oturmam için serdiğini gördüm. Bana şöyle dedi, üzerine otur. Reddettim ama peygamber ısrar etti ve oturdum. Kendi kendime dedim ki, Tanrım, bu tavır kralların tavrı değil. Sonra bana dedi ki, ey Uday bin Hatem, Rakusi dininden değil misin? Evet, öyleyim, dedim. Dedi ki, halkın lideri olduğunuz için gelirlerinin dörtte birini halkınızdan almıyor musunuz? Evet, dedim. Peygamber dedi ki, ama dininizde onu almak size helal değildir. Daha sonra bana diğer iki gayıptan haber edebilirdi. İşte burada onun nezaket ve alçak gönüllülüğünden dolayı gerçekten peygamber olduğunu anladım ve ona inandım. Müslüman oğlu peygamberimiz ile Medine'ye yerleştim.
Uday bin Hatem ve Zeyd el-Hayr Medine'de etleri helal hayvanlara avlayarak geçiniyorlardı. Onlar iffetli insanlardı. Allah'ın helal ve haram saydıklarına saygı duyuyorlardı ve herhangi bir konuda şüpheleri varsa Peygamber Efendimiz'den hükmünü istiyorlardı. Bir gün avlanmakla ilgili bir soruları vardı. Peygamber Efendimizin yanına gittiler ve şöyle dediler. Bizim işimiz avcılıktır. Bunun üzerinden geçiniyoruz. Avı vurduktan sonra tazılarımızı onlara doğru bırakıyoruz.
Av köpeklerimiz bazıları canlı olan helal yabani hayvanları yakalıyor. Ardından canlı elimize ulaşanların kafasını kesiyoruz. Ama bazıları köpekler tarafından öldürülüyor ve onları kesmeye fırsat bulamıyoruz. Allah'ın ölü etini bize yasakladığını biliyoruz. Hükmünüz nedir?
İşte Maide suresinin 4. ayeti onlara cevaben vahyedildi. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ İnnallâhe serî'ul hisâb.
Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup Allah'ın size öğrettiği ile eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 43. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medeniyetin beşiği Kermanşah.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli dizi sohbetimizin 18. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Kermanşah eyaleti ahalisinin bazı halk oyunlarına, geleneklerine ve görneklerine değineceğiz.
Kermanşah eyaleti İran'ın en eski ve en kadim bölgelerinden biridir. Birkaç bin yıllık mazisi olan Kermanşah'ın kültürü de çok zengindir. Kermanşah halkı her zaman kendi özgürlüğünü ve kültürünü korumaya ve onu kaybetmemeye çalışmıştır. Kürtler, İran platosunun dağlık bölgelerinde yaşayan en büyük ve en eski Aryan kabilelerinden biridir. Bu topraklardaki insanların çoğu da Kürt. Bu bölgelerin insanları geçmişin inançlarına ve dönemlerine dayanan kendi gelenekleri, kültürleri, şiveleri ve giyim tarzlarına sahiptir. Sohbetimizin devamında bu topraklardaki insanların kültür ve adetlerinden söz etmeye çalışacağız.
Thank you. ırkı hakkında yorum yapmak çok zor olsa da görünen o ki Kürdistan eyaleti Kürtleri gibi Kermanşah Kürtleri de Aryan kökenli ve İran platosunun eski sakinlerindendir. Bu ırk milat öncesi 2000. yıldan itibaren İran'a giren ve Zagros dağlarına yerleşen Aryan ırkının kollarından biridir. Kürtler, dilleri, kültürleri ve gelenekleri İran topraklarındaki diğer halklarla ilişkili olan İran asıllı bir kavimdir. Sümer ve Asur belgelerinde Doğu Asur'un dağlık topraklarında Mezopotamya'nın kuzeydoğusu ve doğusu ile Sümer topraklarında yaşayan bazı kabilelere Kürti veya Gudi, Karti ve Kard adı verilmiş ve Ermeni kaynaklarında da Karduh kelimesi onlar için kullanılmıştır. Milad öncesi 4. yüzyıl Yunan eserlerinde açıkça Karduhi kelimesine denilmiştir. Araştırmacılar ise Karduhilerin Kürtler ile ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Ahamenişler döneminden İslam'a kadar Karduhların daha sonra Kürt ve Kurt olarak adlandırıldıkları söylenmektedir.
Kermanşah halkı çoğunlukla Kürtçe konuşur ve bu dilin Kalhuri, Orami, Surani, Leki ve benzeri farklı şivelerini kullanır. Kürtçe, Farsçanın görece bir akrabasıdır çünkü ortak dil bilgisi kurallarını da paylaşıp kelime dağarcığı ve kelime kökeni olarak da Farsça'ya ve İran dillerine yakındır. Orta Batı İran dilinin bir kolu olan Kürtçe yazılı edebiyatı nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bununla birlikte diğer dillerin bu dil üzerindeki etkisi de önemli düzeydedir. Çünkü içinde Arapça, Ermenice, Türkçe ve Farsça pek çok kelime vardır. Zamanla Kermanşah halkının çok tatlı ve eşsiz bir şiveyle Farsça konuşmaya başladığını da belirtmekte fayda vardır. Öyle ki şiirlerinde, hikayelerinde, şarkılarında ve atasözlerinde bu şiveye de yer verip bu şiveyi kullanırlar.
Kermanşah'ın çok sıcak ve misafirperver insanlara, diğer bölgeler gibi yerel geleneklerin çoğunu özel günlerde ve törenlerde gördüğümüz kendi adetlerine sahiptir. Kermanşah kültürü bu topraklardaki insanların tüm geleneklerine dayanmaktadır. Kermanşah halkının gelenekleri arasında bu bölgenin özel törenleri, geleneksel oyunları, yerel ve geleneksel yemekleri, yerel kıyafetleri ve benzeri yer alır. Kürtlerin özel kıyafetlerinin çok güzel olduğunu ve onlara özel bir ayrım kattığını düşünürsek, Kürt kültürü ile tanışmaya kıyafetlerini tanıtarak başlamak daha doğru olur.
Diğer İran etnik grupları gibi Kürtlerin de biyolojik iklimlerine uygun özel bir kıyafetleri ve giysileri vardır. Bu bölgenin insanlarının kıyafetleri özgün ve özel olup kendine has özellikleri olan ve dünya çapında ün kazanmıştır. Aynı özel süslemelerle şıklık ve güzelliğin harmanının ürünüdür.
Kürt kadın kıyafetleri arasında şapkalar, sarıklar, gömlekler, elbiseler, abalar ve şalvarlar yer alır. Kürt kadınların başlarına sardıkları sarıklar birkaç mendilden oluşuyor. Bazen Kürt kadınları uzun ve bol gömlekler giyerler ve genellikle bunları çiçekli kumaşlardan yaparlar. Kızlar ve genç kadınlar sarıklar yerine işlemeli boncuklu şapka veya yelek kullanırlar. Çiçekli kumaşlardan yapılan Kelence diye bilinen kıyafet ise Kermanşah'daki Kürt kadınlarının güzel yerli ve favori kıyafetlerinden biridir. Renginin yanı sıra özel kesimi ve süslemeleriyle bu örtü kadınların çeşitli süslemeler kullanmasına olanak sağlıyor. Pelerin, ayağın arkasına kadar uzanan tam uzunlukta bir gömlek gibidir ve üst kısmı da genellikle renkli kadifeden yapılır. Göğüs kısmında bir düğüm vardır. Cafi olarak bilinen kıyafet ise erkek şalvarı gibi bir kadın şalvarıdır. Bu şalvarları Kürt kadınları, özellikle kırsal kesim kadınları iş için giyerler. Başka zamanlarda kadınlar bol ipekten şalvarlar giyerler.
Erkeklerin giysileri takke, sarık, özel eşraplar, şallar, aba, kefenek ve cafidir. Takke, Kürt kadınlarının iplikten veya ipekten ördüğü bir şapka türüdür. Bazı erkekler takke, bazıları ise kumaştan konik şapkalar giyiyor. Kürt erkekleri elbiselerinin etrafına birkaç mendil sarıyor veya serben denilen konik şapkalar da giyiyor. Bu mendillerin bazıları parlak renkli ve çiçekli de olabilir. Kervasi fagyane diyen bilinen elbise ise uzun kollu bir gömlektir. Sahme diye bilinen etek de gömleğin üstünde giyilir. Önü tamamen açık ve düğmelidir. Aba da sahmenin üstünden giyilen tam boy bir giysidir.
Yumuşak ve sağlam kumaşlardan yapılan bel kuşakları ise iki şekilde bağlanır. Büstü kolludur. İçine iki cep dikilip palto ve pelerin gibi kullanılabilir. Kışın palto yerine kepenek kullanılır. Bu elbise yüksek kaliteli keçeden yapılmıştır. Cafi, rahatlığından dolayı bugün İran'ın çoğu yerinde yaygın olan bir şalvar türüdür. Bu tip şalvarlar, ayak bileğinde dar ve yukarıya doğru giderek genişleyen bir şalvar türüdür.
El değmemiş ve doğal olarak büyük şehirlerden uzak yaşayan toplumlar içindeki insanların arasındaki yakın ilişki ve bağ nedeniyle özel gelenekler ve adetler de söz konusudur. Tupan, gerzan ve şapka kapma geleneksel Kürt oyunlarına örnek gösterilebilir. Tupan oyunu tamamen açık bir alan gerektirir ve sıcak günler ile güneşli bahar ve kış için uygundur. Oyuncular iki gruba ayrılıyor. Her grup istediği kadar kişi oynatabilir. Bu oyunda iki nokta dav olarak işaretlenir. Bu noktalar oyundaki belirli noktalardır. Bir nokta yukarı, bir nokta ise aşağı dav olarak adlandırılır ve oyun sopalarla topa vuruşlar ile devam eder. Amaç topla karşı grup üyelerinin vurulmasıdır.
Gerzan oyununda ise önce yere bir çember çizilir ve çemberin içinde birkaç kişi durur. İki kişi de topuz görevi yapan bir sopayla dairenin dışına yerleştirilir. Sopalı insanlar çemberin içindeki insanlara vurmaya çalışır. Çember içindekiler kendilerini ayaklarıyla da savunurlar. Bu oyunda her iki tarafın ayakları çemberin çevresini geçmemelidir. İki tarafın her biri diğerine vurursa ve ayağı çemberin üzerinde değilse o kazanır ve kaybedenle yerini değiştirir.
Şapka kapma oyununda oyuncular iki gruba ayrılıyor. Bir grup mendil veya şapka giyer ve yan yana yere otururlar. Diğer grup ise onların etrafını sararlar. Oyun başladığında ayakta duran grup oturanlara saldırır ve mendillerini veya şapkalarını da kapmaya çalışırlar. Oturan grup kendilerini savunmalı ve kimsenin mendillerini başlarından kapmasına izin vermemelidir. Ayakta duran oyuncular, oyuncuların kafalarından çıkarılan mendili veya şapkaya taş koyar ve oturan gruba atar. Şapkanın sahibi ise şapkasını havada yakalayabilirse kazanır. Aksi takdirde tekrar şapkasını takması ve oyunun ikinci turu için oturması da gerekiyor. 6 kez kazanan her grup oyunun nihai galibidir.
Dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşa isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kal.
Ey şare Kermanşanın, kavne kalbasanın, nağd aram şirine, tarihe gedirine, seni kevdikare ged, sumaru nefşare ged, kesru gilan basafan, kulat mehru vefan. İşare kırmaşanım, havune tağvesanım, bir sütün çavanım, serberzin o cihanım. Serpulu deşte zahav, kirindu bakhili jo, kanki İslam'a bahadı, beheşteri ve yadı, sunguru kengavere, sehney honer pervere. Revan saru her zine, halki zuan şirine, halki zuan şirine dağ, halki zuan şirine dağ. İşare kırmaşanım, kavme tabasanım, bisetin çavanım, serverzin o cihanım.
Bugün İslami yaşam tarzında haramla tedavi etmekten sakınma meselesini ele almak istiyoruz. İnsan sağlığı ve önemi tıp camiasının en büyük kaygısıdır. Öyle ki hekimler hastalıkların tedavisi için ellerinden geleni yapar. Bu bağlamda İslami tıp öğretileri hekimlerin dikkatini kullanacakları tedavi araçlarına çeker. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Pak olmayan şeylerle tedavi etmekten sakının. Yüce Allah derdi ve dermanı birlikte verdi ve her dert için bir derman belirledi. O zaman siz de derman edin ama haramla derman etmeyin. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da şarapla karıştırılan bir ilaç hakkında sorulduğunda o hazret şöyle buyurur. Allah'a andolsun onunla tedavi edilmek bir yana hatta ona bakmak bile istemem.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok dönemden eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere Mevlana Hüseyin Vaiz Kaşifadi ile ün yapan Kemalettin Hüseyin bin Ali Sebzevari'den söz ettik ve dedi ki Kaşifi Timuriler döneminin büyük yazarı, alim ve müneccimi, Kur'an-ı Kerim müfessiri ve seçkin matematikçisiydi. Kaşifi bu seçkin düşünürün şiirleri için kullandığı adı ve insanları nasihat ve vaaz ettiği için de vaiz olarak ün yaptı. Mevlana Hüseyin Vaiz Kaşifi, İran'ın Sebzevar kentinin Beyhak yöresinde dünyaya geldi. Mevlana Hüseyin Vaiz Kaşifi, Timurilerin sonlarına doğru yaşadı ve Sultan Hüseyin Baykara ve seçkin veziri Emir Alişir Neyevi ile çağdaştı. Geçen bölümde en son Kaşifi'nin Sultanı Futuvvet Namesi adlı eserinden söz ettik. Bugünkü sohbetimizde bu büyük düşünürün Ahlak-ı Muhsini adlı eserini gözden geçirmek istiyoruz. Ahlak-ı Muhsini veya Cevahirul Esrar adlı eser, Hüseyin Vaiz Kaşifi'nin pratik hikmet ve siyaset alanında yazdığı en önemli eseri sayılıyor. Bu eser kameri 9. yüzyılda telif edilmiştir. Kaşif ile çağdaş olan tarihçi Handimir bu eseri Kaşifi'nin hayatı boyunca kalem aldı, 7 önemli ve ünlü eserlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Can Ripka ise bu eseri ahlak alanında Farsça kaleme alınan 3. nesir eseri olarak tanımlıyor. Diğer iki eser, iki büyük filozof ve düşünür Hacı Nesreddin Tusi'nin Ahlak-ı Nasiri ve Celaleddin Muhammed Divani'nin Ahlak-ı Celali adlı eserleridir. Ancak kaşifi, felsefi, zevkten yoksun bir yazardı ve bu yüzden bu eseri öteki iki eserden farklıdır. Timuriler döneminde yaşayan ulemanın gelen zevki mutlak felsefeyle pek araları yoktu ve kaşifi de yaşadığı çağın adamıydı. Belki de bu yüzden Ahlak-ı Muhsini adlı eseri sıradan insanların arasında büyük makbuliyete de kavuştu ve Zebiyullah Safa'nın tabiriyle son asırlarda ahlak alanında kaleme alınan en ünlü eserlerinden biri oldu. Kaşifi, El Risale El İlliye Fi Ahadisul Nebeviyye adlı kitabının birkaç bölümünü de siyasi ahlak meselesine ayırdı ve bu bölümlerde hükümdarları, vezirlerin ve emirlerin adabı ve görevleri hakkında söz etti. Kaşifi'nin pratik hikmet ve siyasi ahlaka yönelik eylemi aslında başta Sultan Hüseyin Baykara olmak üzere Timuriler iktidarı ile yakın ilişkisinden kaynaklanıyor. Hüseyin Vaiz Kaşifi'den Ahlak-ı Muhsini üzerine yazdı, şerhin Farsça el yazması, nüshası halihazırda Viyana'nın Dominikans Manastırı'nın özel kütüphanesinde saklanıyor. Thank you. Bazı kalem alınan siyasi ahlak alanındaki kitaplar siyasetname yazarlığı ve şeriatname yazarlığı şeklinde ikiye ayrılır. Siyasetnameler genellikle tamamen siyasi eserlerden edebiyat alanındaki eserlere kadar tamamen siyasi tavsiyelerin üzerinde duran ve ahlakla ilgili mahiyeti olan kitaplardır. Farsça yazılan siyasetname eserlerinin en iyi örneği de Hoca Nizamülmülk Tusi'nin siyasetnamesidir. Şeriatname eserlerinin en iyi Farsça örneği ise Maverdi'nin Ahkamun Sultani adlı eseridir. Bu iki tarz kitapların arasında bazen her iki tarzın karışımı olan örnekleri rastlamak mümkün. Araştırmacılar bileşik tarzda da yazılan eserlere şeriat tarzı siyahatnamede adı verilmiştir. Hüseyin Vaiz Kaşefi'nin Ahlaki Muhsin adlı eserini bu tarz eserlerin en güzel örneği saymak mümkün. Siyasi nasihatname yazarlığı aslında ahlakla siyaseti birleştirme zeminidir ve eski İran'dan başlayarak asırlarca devam eden bir tarzdır. Kaşefi'nin Ahlaki Muhsin adlı eseri de şeriatnameden ziyade nasihatnameye benzemektedir. Bu eserde diğer tüm pratik hikmet kitaplarında olduğu gibi insan doğasının medeniyeti olan eğilimi ve insanların sosyal yaşama ihtiyacı ve bunun doğal sonucu olarak toplumların yasallara olan gereksiniminden söz edilmiştir. Ahlak-ı Muhsin adlı eserde İslami döneme ait olan Farsça yazılan diğer birçok şeriatname eseri gibi yasadan maksat şeriat kanunu olarak belirtilmiş ve padişahlar İslam peygamberinin halefi ve şeriat kanunlarının korucular sayılmıştır. Kaşif-i eserinin başında padişahlık derecesini nübüvvet mertebesi olarak tanımlamış ve padişahın şeriat kanununu koruyabilmek için kendisi herkesten önce bu kanuna uyması gerektiğini vurgulamıştır. Hüseyin Vaiz Kaşifi'nin yaşadığı dönem Timurilerin iktidarın başında bulunduğu dönemde Timuriler Türk kökenli bir hanedandı ve Kameri 8. yüzyılın sonlarından itibaren yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre İran topraklarında hüküm süren ve Moğolların meşruiyetinden yararlanan bir iktidardı. Gerçekte Timur Cengiz Han'ın soyundan değildi ve ancak bu hanedan ile izdivaç bağı ile ilişki kurmak ve Cengiz Han soyundan olan bir hükümdarın iktidarını vekaleten yürüterek Moğolların meşruiyetini kazanmaya çalışan bir hükümdardı ve halifleri de kendilerini diğer Moğol gruplarına mensup sayarak aynı çizgiyi izledi. Timur'un miras bıraktığı iktidar aslında Türk ve Moğol karışını da askeri bir sistemle beraber İslami kültürün çeşitli bileşenlerinden oluşan bir sistemin ürünüydü ve Moğol iktidarının topraklarından geriye kalan İran topraklarına miras alma imtiyazından yararlandığı için genelde İranlı bir yapı sergiliyordu. Kaşifi Ahlaki Muhsin adlı eserinde hükümdarlar için 40 sıfattan söz etmiştir. Kaşifi bu 40 sıfatı eserinin 40 bölümünde beyan etmiştir. Kaşifi her bölümün başında ilkin gündeme getirici sıfatla ilgili bir ayet veya bir hadis veya bir rivayete işaret ediyor ve ardından da tarihi bir öyküyü zikrettikten sonra sözün sonunu da birkaç beyit şiirle getiriyor. Bazı bölümlerde konunun itibariyle anlatılan tarihi öykülerin veya şiirlerin sayısı artıyor. Eserde yer alan şiirlerin büyük bir bölümü Vazi Kaşifi'nin de kendi şiirleri olmakla beraber bazı şiirlerde Fars edebiyatının diğer şairlerinden arıntıdır. İbadet, ihlas, sabır, tevekkül, istişare, tedbir, şecaat, fırsatların kıymetini bilmek ve iyi ad geride bırakmak kaşifinin hükümdarlara yakıştırdığı 40 sıfattan bazılarıdır. Ahlak-ı Muhsine öyküleri ise kaşifiden önce kaleme alınan ahlak kitaplarından alıntıdır. Kaşifinin kullandığı öykülerde önceki benzer eserlerde bulunmayan önemli ölçüde konu değişikliği göze çarpıyor. Makedonyalı İskender, eski İran kralları, Tahiriler ve Samaniler, iktidarları Abbasi Halife Mamun, Gazneviler ve Selçuklular hükümdarları Ahlak-ı Muhsin adlı eserde yer alan öykülerde defalarca beyan edilen isimlerdir. Ahlak-ı Muhsin adlı eserde yer alan öykülerin önemli özelliği tarihi hatalardan daha az etkilenmiş olmalarıdır. Timurilerin Türk-Moğol eksenli iktidarı döneminde Sultan Hüseyin, Baykara Sarayı'nın yakınlarından biri olan Vaiz Kaşifi tarafından kaleme alınan Ahlak-ı Muhsin adlı eseri, siyaset ve iktidarı ahlakla bütünleştiren siyasi nasihatname tarzında bir eser olarak değerlendirmek gerekiyor. Hükümdarların uygulamaları kritik şartları yaratan bir dönemde Kaşifi İranlı düşünce geleneğinin bir şahsiyeti ve düşünürü olarak ahlaki bir siyaseti tavsiye ediyor, hükümetin de meşruiyeti ve bekasının ahlak ilkelerine uymaya bağlılığı ilan ediyor. Buna göre Kaşifi Ahlak-ı Muhsin adlı eserinde ülke yönetimini adalet ve dindarlık gibi ilkelere uyma çerçevesinde tanımlıyor. Bu ilkeler temel ahlak ilkeleri olmak ve fazla açıklama gerektirmemekle beraber farklı görüşlere ve mezheplere mensup olan insanlarca farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda onaylanıyor ve bu da Kaşifi'nin yaşadığı çağda imar ve adalete her türlü dini ve etnik bağnazlıktan bağımsızlık olarak ihtiyaç duyulan ortak bir ahlakı yansıtıyor. Hüseyin Vaiz Kaşifi'yi eleştiren bazı araştırmacılar, Kaşifi'nin siyaset alanında nasihat çemberinden dışına çıkmadığını ve sadece öykü ve hikmet anlatmakla yetindiğini belirtiyor. Bu yüzden ayrıca Kaşifi'nin kaleme aldığı eserin edebi tarzının sadeliği yüzünden Ahlak-ı Muhsin'i adlı eser, pratik hikmet alanında seçkin eserlerin arasında yer almıyor. Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'ın çeşitli şehirlerine cuma namazı imamları nükleer ve savunma bilim insanlarının terör yoluyla öldürülmelerini düşmanların gelişmiş ve güçlü bir İran korkusunun işareti olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın uzun vadeli politikası diplomasi, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel diyalogtur dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın yaptırımları azaltmak için görüşmelere dönmeye istekli olduğunu iddia etti. Amerikan Meclisi Dışişleri Komitesi'nin yeni başkanı, ülkesini kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmaya geri dönmeye çağırdı. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garbabadi, ajansın kendisinde bulunan gizli bilgilerin korunmasına karşı sorumluluğu olduğunu söyledi. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı ikili işbirliğinin genişletilmesi gereğini vurguladılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun dedi. Bitlis Valiliği merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Ve Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'ın güvenliğini sağlamak için gerekli şartlar belirtildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.